Ayrım 9.
14 Ekim'de Sırpların bu oyunlarına çok canı sıkılan Alija Izetbegović, savaştaki tarafsızlığını yasallaştırmak için meclise bir oylama istediğinde, Radovan Karadžić, Cumhurbaşkanını kan emen Hırvatlara yardım etmekle suçlayıp, Sırp delegasyonuyla meclis salonundan çıkıp gitmiş, oylamayı boykot etmişti. Şimdi Hırvatistan'ı kan gölüne çeviren oyunun tüm piyonlarını Bosna Hersek'e dizmekle meşguldü artık Radovan. Bosna içindeki özerk Sırp bölgelerinde bitip tükenmeyen ve yüreklere dehşet saçan bir propaganda yayını, yapay olarak çıkarılan ve bastırılması için ordunun yardıma çağrıldığı abuk subuk çatışmalar ve Sırp halkının her vesileyle açık seçik bir biçimde silahlandırılması. Sırplar ev ödevlerini çok iyi yapmaktaydılar. Bir şey daha yaptı Sırplar. Lord Carrington'ın hazırladığı tüm cumhuriyetleri aynı ölçüde gözeten, etnik halklara dil, din, eğitim ve bayrak özgürlüğü tanıyan, hem Izetbegović hem de diğer cumhuriyetler tarafından onaylanan planı Milosevic önce kabul eder gibi yaptı. Zaman kazandı ve 18 Ekim'de kesinlikle reddetti. Bu planı Milosevic'in emrinden çıkmayan, Sırpların dümen suyunda giden Karadağ Cumhuriyeti bile kabul etmişti oysa. Milosevic'in bir ikilemi vardı. Yugoslavya'da değişik cumhuriyetlerde yaşayan tüm Sırpların tek bir Sırp devleti içinde toplanmasını ve bulundukları yerlerde azınlığa düşmemelerini istiyordu. Milosevic iktidara Kosova Sırplarının haklarını kullanarak yükselmişti. Şimdi ise Carrington'ın hazırladığı plan onun Sırplar için istediği hakların Arnavutlara tanımasını istiyordu. Planı reddetti. Zaman geçiyor ama Yugoslavya'ya barışı getirecek çalışmalarda hiçbir gelişme olmuyordu. Önüne her konan öneriye bir bahane buluyordu Milosevic. Sonunda bir çözüme ulaşmak için çalışan komisyona Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Cyrus Vance de katıldı. Vance yeni bir öneri getiriyordu. Birleşmiş Milletler'e ait bir barış gücü. Barış gücüne her öneriyi reddetmeye hazır Sırbistan bile sıcak bakarken bir unsur daha ortaya çıktı. Almanya. Aralık başlarında Tudjman Almanya'ya giderek Başbakan Köl ve Dışişleri Bakanı Genscher'le görüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Sırplara olan antipatisiyle ünlenen Almanya, Carrington'ın çırpınmalarına göz ardı ederek Tudjman'a istediği bütün desteği verdi. İngiltere ve Amerika'nın Hırvatistan'ı tanımakta ihtiyatlı davranmalarına karşılık Almanya bu ülkeye tanınma konusunda garanti veriyordu. Aralığın ilk haftasında Ivan, Bosna'yı destekleyen ülkelerde bir araştırma yaparak Boşnaklara moral verebileceği bir program hazırlamayı düşündü ve Nimeta'ya geri çeviremeyeceği bir teklifle geldi. Nimeta, 3 gün için Ankara'ya giderek dönemin başbakanı ve dışişleri bakanı ile görüşecek, ayrıca büyük kentlerde halkın nabzını tutacaktı. Nimeta evine o gün sevinç içinde döndü. "Müthiş bir olay oldu Burhan," diye karşıladı kocasını. "İvan beni Türkiye'ye yollamak istiyor. Senin şu anda nasılsa pek işin yok. Çocukların da yılbaşı tatilleri geliyor." Gerçekten de Bosna'da tüm inşaat işleri diğer sektörler gibi tamamen durmuştu. Bakkal, kasap gibi dükkanların dışında hiçbir yerde alışveriş yapılmıyordu artık. Hiç kimse ne alıyor, ne satıyor, ne de üretiyordu. Gri ve yoğun bir sesin içinde yürekleri ağızlarında bekliyorlardı Boşnaklar. Sanki ilk kurşunun atılmasını, ilk bombanın düşmesini bekliyorlardı. Bürosuna birçok meslektaşı gibi laf olsun diye gidip gelen Burhan, "Olur, gidelim," dedi. Nimeta çocuklar gibi sevindi. Sevinci Fiko ve Hana'ya da sirayet etti. Çocuklar hep büyüklerinden duydukları, hayalini kurdukları, ailenin yarısının yaşamakta olduğu bu masal ülkesine gidecekleri için yerlerinde duramaz oldular. "Ben de gelirim sizinle," dedi Raziye Hanım. "İstanbul'a gitmeyeli neredeyse 20 yıl oldu." "Anneanne, sen de gelirsen Bozu'ya kim bakar?" diye sordu Hanı. "Ben kedinizin bekçisi miyim?" dedi Raziye Hanım. İçerlemişti torununu. "Bozu'yu Azra'ya bırakırız," dedi Nimeta. "O seyahatteyken ben kaç kere onun köpeğine baktım." "İyi işte, madem Bozu'ya dadı da bulundu, ben de gelirim sizinle." "Ama anne, bil ki ben birkaç gün Ankara'da kalmaya mecburum. Sen Burhan ve çocuklarla İstanbul'da kalır gezersin." "Ben akrabalarımı arar onlarda kalırım," dedi Raziye Hanım. "Nereden bulacaksın akrabalarını şimdi? Kim bilir nerelere savrulmuştur onlarda. İşleri güçleri vardır." "Sizin kuşakta akraba anlayışı ne yazık ki tamamen değişti kızım," dedi Raziye Hanım. "Eskiden aradan 40 yıl da geçse akraba akrabaydı. Okan Bağ hiç çözülmez insanların arasında. Sana bir şey söyleyeyim mi Nimet'a? Eğer büyük halamın çocuklarını bulabilirsem Bursa'ya da gitmek istiyorum bu sefer. Nereye? Bursa'ya işte. Benim sülalemin Osmanlı'ya göçtüklerinde ilk mekan tuttukları şehir. Tıpkı Saraybosna'ya benzermiş. Bir karlı dağın eteğindeymiş. Çarşılar aynı, kubbeler aynı. İlahi anne, adreslerini bulsan bile şehirler değişti. Evler, çarşılar değişti. İnsanlar da değişmiştir. Hiç görmediğin, bilmediğin insanların içine mi gireceksin? Onlar benim soyum. Nece konuşacaksınız? Senin Türkçenle mi anlaşacaksın, Boşnakça bilmeyen soyunla? Yanıtlamadı Raziye Hanım. Ben İstanbul'da otelde kalmam. Akrabalarımın yanında kalırım. Erenköy'deki köşkte, demekle yetindi. Nimet'a, tevekkülle savaşı bekleyen kasvetli ülkesinin gamlı insanlarından, umutsuz konuşmalarından kısa bir süre için bile olsa ayrılacağından memnundu. Çok uzun bir zamandır ailece yolculuk yapmamışlardı. Çoluk çocuk birlikte yolculuğa çıkma fikri gerçekten çok hoştu. Bir haftalığına da olsa neşeli seyahatlerin yapıldığı o eski günlere dönebilmek. Eski günleri, yüreğinde açılmış kocaman bir yarayla eski günlere nasıl dönebilirdi? Hiçbir şey eskisi gibi değildi artık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Yugoslavya, Bosna, Saraybosna süratle değişiyorlardı. İstanbul bile eski İstanbul değildi. Bu kente ilk geldiklerinde binebilmek için saatlerce kuyrukta bekledikleri araba vapurlarını Raziye'nin boşuna aradı. Masal şehir ve Boğaziçi, Rumeli'yi Anadolu'ya bağlayan iki muhteşem köprünün altında bütün ihtişamıyla masmavi uzanıyordu. Nimet'a ilk gençliğinde İstanbul'a geldiğinde Arnavutköy'deki akrabalarının evinin balkonundan oltalarını denize fırlatır balık tutarlardı. Fiko ile Hana'ya da su üzerindeki bu evi göstermek istedi. Arnavutköy'deki akraba evi deniz kenarında değildi artık. Deniz yoktu. O koyu lacivert, serin deniz, içine atlayana bir kristali çıtır çıtır kırıyormuş hissi veren su yoktu. Yerine herhangi bir liman şehrinin bulanık, kirli, yüzülmez suyu gelmişti. Erenköy'de ise yazlarını geçirdikleri köşkten, korudan eser kalmamıştı. Köşklerin çınarlı, çamlı bahçelerin yerini gökyüzüne yükselen büyük beton apartmanlar almıştı. Raziye Hanım'ın akrabaları yüksek tavanları el işi oymalarla süslü, çok odalı konaktan yeni gelişmiş semtlerden birinde bir siteye taşınmışlardı. Misafirler için fazla odası bulunmayan bir apartmanı. Gençler çılgın bir trafikte saatler harcayarak ulaştıkları iş yerlerinde yine çılgın bir tempoda çalışıp duruyorlardı. Çok yaşlılar baş döndürücü bir hızla akan şehrin günlük kargaşasına karışmaktan ürktükleri için ancak evlerinin pencerelerinden takip ediyorlardı yaşamı. Raziye Hanım'ın yaşıtları içinse bir zamanların en büyük keyiflerinden biri olan misafir ağırlamak bir angaryaya dönüşmüştü artık. Burhan ve Nimet'a anneleriyle birlikte çocuklarına Osmanlı eserlerini hakkıyla tanıtabilmek için Sultanahmet civarında eski bir konaktan bozma, yeni restore edilmiş bir otele yerleştiler. "Sali Zeki Bey ile Gül Hanım'ın da buralarda bir bahçeli konakları vardı," dedi Raziye Hanım. "Salih Zeki Bey ile Gül Hanım şu anda hayattalarsa 130 yaşlarını kutlamışlardır herhalde anneciğim," dedi Nimet'e. "Seni tanıyabilirlerse eminim çok sevinirler." "Aptal aptal konuşmasana, çocukları torunları vardı. Bu insanlardan hiç olmazsa biri elbette o evde oturuyordur." Nimet'a annesinin peşinde İbrahim Paşa Sarayı'nın bir arka sokağına düşen yerlerde o eski konağı aradı. Bir zamanlar pembe boyalı olduğuna dair ipuçları veren ve köşe başını tutan harabenin önünde durdu Raziye Hanım. "Burasıydı," dedi. Birkaç kuş kanat çırparak uçup gitti harabenin saçaklarından. Karşı köşedeki bakkala girdi Nimet'e. Önce İngilizce, sonra Almanca sordu. "You turist, bantalı, want Coca-Cola," dedi bakkal. "Anneciğim, vazgeçelim," diye yalvardı annesini. Raziye Hanım ağır aksanlı kırık Türkçesiyle denedi. Eliyle evi işaret ederek, "Boşnak aile burada, şu ev, Sarayevolu Salih Zeki Bey, Gül Hanım, Saadet Hanım." "Ha," dedi bakkal, "evin eski sahiplerini soruyorsunuz. Öldüler onlar çoktan." Elini salladı uzun uzun. "Kızları Saadet Hanım da ölmüş, torunları sattılar evi. Alan adam evi otel yapacaktı, yapamadı. Temellerinin altında antika şehir mi varmış ne? Yürü anne, dedi Nimet'e. Otelde telefon rehberine bakarız. Ne kadar kulin varsa ararsın, tamam mı? Akşam telefon rehberinde 2 adet kulin buldular. Raziye Hanım, ben torunları tanımıyorum, nasıl karşılarlar bilemem, diyerek son anda telefon etmekten vazgeçti. Böyle damdan düşer gibi olmaz zaten, dedi Burhan. Herkesin işi gücü vardır. Bir dahaki sefere hazırlıklı geliriz. Önceden haber veririz. Bilirler, beklerler. Şu numaraları not edeyim ben. Et tabii, dedi Raziye Hanım. Onlar asıl senin akrabaların. Burhan dünya işlerinin ne tuhaf olduğunu düşünüyordu. Bu şehirde onunla aynı soyu ve soyadını paylaşan, hiç tanımadığı, hiç görmediği insanlar yaşıyordu. Her biri kendi yoluna yönelmişti. Ülkeleri, dilleri, adetleri başkaydı ama yine de bir kalın örgünün saç telleri gibi aynı başa aittiler. Belki çok değişiktiler, belki de çok benziyorlardı birbirlerine. Nimeta geldiklerinin ertesi günü ailesini İstanbul'da bırakıp Ankara'ya geçti. Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile randevusu vardı. Ayrıca sokaklardaki insanların Bosna'ya gönderilecek barış gücü hakkında nabzını tutacaktı. TRT'den yanına bir kameraman ve genç bir kız vermişlerdi çevirmen olarak. Kızılay Meydanı'nda serpiştiren kar altında hızlı hızlı yürüyen insanları durdurup sorularını sormaya başladı Nimet'e, tercüman kız aracılığıyla. İlk durdurdukları orta yaşlı bir kadındı. Bosna? Ha, Bosna. Evet, tabii çok mühim bizim için. Çok boşnak var orada, dolu. Benim komşumun damadı da boşnaktır. Hayırlı olur inşallah, dedi, yürüdü gitti. Bir başkası, boşnaklar, Türkler hepimiz biriz. Müslüman değil miyiz? Elbette kardeş millet onlar, dedi. Altın dişini göstererek sırıttı, el salladı kamerayı. Yahu, bir zamanlar bizim ordu hep oradan devşirilirdi zaten, dedi gözlüklü bir yaşlı adam. Sonra neydi adı? Sokullusu, Hüsrev Bey şeysi. Boşnakları severiz de, ilgileniriz de. Gitsinler bizim askerler, korusunlar boşnakları. Genç bir adam sigarasını yere tükürdü. Başımıza bir bu boşnaklar eksikti, dedi hırsla. Kıbrıs belası yetmiyormuş gibi bir de Balkanlara bulaşalım. Artık 50 senede Bosna yüzünden kötü kişi oluruz. Yani orada kurulacak barış gücüne asker yollamaktan yana değil misiniz, diye sordurdu Nimet'e. Değilim. Türk askeri sadece kendi yurdunu korumalı. İşi ne orada burada? İkinci sigarasını yakarken uzaklaştı. Bir genç kız, kimler? Boşnaklar mı? Ay bana ne, ne yaparlarsa yapsınlar, dedi. Acelesi vardı, koştu otobüse yetişmek için. Raziye Hanım'a Hüdavendigâr vilayeti Bursa'yı görmek nasip olamadı. Burhan ve Nimet'a çocuklarına, hem çok bakımlı hem de çok sefil insanların bir arada yaşadığı bu çok güzel, gelişigüzel yapılaştığı için, aynı zamanda çok çirkin, karmakarışık, çamurlu, gürültülü, dinamik, gizemli ve büyülü şehre bir kere daha gelme sözü vererek biraz da apar topar döndüler Saraybosna'ya. Hayran kaldıkları boğaz içinde karı koca baş başa bir akşam yemeği yemek istemişlerdi. Onu bile yapamadılar. İvan Nimet'a'yı geri çağırdı. Bazı önemli gelişmeler oluyordu. Tatil zamanı değil, karar zamanıydı. Alman Dışişleri Bakanı Genscher, Brüksel'de toplanan Avrupa topluluğunun dışişleri bakanlarına onlar tanımasa bile kendisinin Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıyacağını söylemişti. Bu açıklama herkese soğuk bir duş etkisi yapmıştı. Carrington'ın bu tanımanın bir felakete yol açacağını, barış çabalarını sıfırlayacağını ısrarla söylemesine karşın Almanya bastırmıştı. Amerika, Carrington'la aynı görüşü paylaşmasına rağmen bu işi Avrupa devletlerinin kendi aralarında halletmesi gerektiğini düşünüyordu. Aralık ayının 17'sinde Avrupa topluluğu tarafından Yugoslavya'dan ayrılmak isteyen cumhuriyetlere 24 Aralık tarihine kadar başvuru yapmaları bildirildi. Nimeta'nın işinin başını döndüğünün ertesi günü Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna Hersek bağımsızlıkların tanınması için başvurularını yaptılar. Nimeta İstanbul'dan getirdiği lokumları, fıstıkları dağıtıyordu ofiste. İvan'ın masasına 2 şişe rakı koydu. ''Hadi şunu hemen açalım, başvurumuzu kutlayalım.'' dedi İvan. ''Çıldırdın mı sen? Bu saatte içilir mi rakı?'' ''Bugün her şey yapılır. Dananın kuyruğunun kopması için ilk adım atıldı.'' dedi İvan. Bardaklara 4'er parmak doldurduğu rakıları dağıttı. ''Dur, öyle içilmez rakı, üstlerine su koymak lazım.'' Nimeta elinde sürahi 4 dönüyordu odada. Bir ara telefonu çevirdi. Burhan, gelsene kutlama yapıyoruz getirdiğim rakılarla, dedi kocasına. Sen sakın içme bu saatte aç karnına, diye sıkı sıkı tembih etti Burhan. Kendi işlerini toparlayınca arabasına atlayıp Nimet Hanım'ın iş yerine koştu. Televizyona vardığında herkes zil zurna sarhoştu. Birazdan avaz avaz Sevda Alinkalar söylüyorlardı. İvan'ın geldiğini görünce gel bize katıl Burhan, diye bağırdı İvan. Belki de son keyifli sarhoşluğumuz olacak bu. Gel paşam, gel. Bosna'da yaşayan 7'den 70'e her bir insan bu bağımsızlığın bir fiyatı olacağını biliyordu. Sırplar çoğunlukta oldukları bölgelerde Sırbistan, Hırvatlar da Hırvatistan devletleri kurmak isteyeceklerdi. Milosevic, Bosna'yı, hatta Saraybosna'yı bölüştürdüğü ayrıntılı haritalarını çoktan yaymıştı masasının üzerine. Tudjman da kendi hesaplarını çoktan yapmıştı. Ama bir de Milosevic dahil olmak üzere kimsenin sözünü dinlemeyen Krajina Sırplarının lideri Milan Babic vardı. Milosevic'in eliyle dünyaya getirip beslediği ve artık kontrol edemediği canavar Milan Babic kafasını Bosna'ya takmıştı. Boşnaklar bağımsızlıklarını ilan ettikleri takdirde Sırbistan'la aralarında bir başka ülke oluşacaktı. Oysa Babic Sırpları yanı başında istiyordu. Aralarında bir başka devlete razı değildi. Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlığı Avrupa topluluğu tarafından 15 Ocak 1992 tarihinde tanındı. Bu tanınmayla Hırvatistan'daki savaş da sona ermiş oldu. Aynı günün akşamında Saraybosna televizyonunda haberleri sunan haber sunucusunun yüzünde derin bir keder vardı. Deli midir nedir? Ölü bilançosu bildirir gibi bağımsızlık haberi veriyor. Şuna bir not yollayın kuzum, dedi İvan. Ne yapsın, başımıza gelecekleri hepimiz gibi o da biliyor, dedi Med. Şimdi Hırvatistan'da işini bitiren ordu Bosna'ya yerleşmeye başladı. Tabur tabur asker, topçu birlikleri, ağır silahlar Birleşmiş Milletler'in emriyle Hırvatistan'dan çıkarılıp Bosna'ya gönderildiler. Dahası da var, dedi Sonya. Bizimki iyi niyetini ispat etmek için yerel güçlerin elindeki silahları da orduya teslim etmiş. Barıştan yana olduğunu ispat ederse savaşı önleyeceğini sanıyor. İzzet Begoviç'e yüklenip durma, dedi İvan. Ordu da sırf ona gösteriş olsun diye Sırp çetelerine silahlarını el koymadı mı? Ay sen yuttun mu onu, dedi Sonya. İvan'ın yutup yutmamasının ne önemi var? İzzet Begoviç yuttu, sen ona bak, dedi Med. Yutmak zorunda olduğunu anlayamıyor musunuz? Değil mi gerizekalılar, dedi İvan. O bir devlet adamı. Onun görevi savaştan kaçmak. İşte o kadar. İzzet Begoviç savaştan kaçmaya çalışıyordu ama referandumdan kaçamadı. Bağımsızlık için oylama Bosna Hersek'te 29 Şubat ve 1 Mart günleri yapıldı. Radovan Karadžić, Bosna'daki Sırpların oylamaya katılmalarını yasakladı. Özerk ilan ettiği bölgelerin girişlerini ablukaya alarak oralara oy sandıklarının girmesini engelledi. Federal ordu uçakları 2 gün boyunca Bosna semalarında uçarak gökten referandumun boykot edilmesi propagandası yapılan broşürler yağdırdılar. Tüm bu baskılara karşın yine de büyük şehirlerdeki Sırplar oylamaya katılarak bağımsızlık için evet dediler. Radovan Karadžić, Avrupa topluluğuna Bosna Hersek'inde başvurusunu yaptığını duyduğunda terbiye sınırlarını aşarak bu çocuk ölü doğar. Topraklarımızda bir Müslüman piçinin doğup büyümesine elbette izin vermeyeceğiz, demişti. Yaşamasına izin verilmeyecek olan çocuk doğmak üzereydi. Şimdi referandumla felek boşnakların kader çarkını çevirmiş zarın savaşa düşmesini bekliyordu. Zar savaşın üstüne serin bir Mart günü düştü. Başçarşının Sırp bayraklarıyla donatılmasına kafası bozulan bir serseri içkiyi fazla kaçırıp sarhoş olunca elindeki tabancayla kiliseye gitmekte olan bir düğün olayına rastgele ateş etti. Sırp gelinin babasını öldürdü ve bir papazı yaraladı. Olay son derece vahim fakat münferitti. Cinayeti işleyen serserinin ağır bir cezaya çarptırılması veya idam edilmesiyle kapanabilirdi. Ama Karadžić için bu cinayet ele geçmez bir fırsattı ve bu fırsatı kullanmakta gecikmedi. Kimi suratlarında siyah yünden kar maskeleri, kimi de kadın çorapları geçirmişti. Yüzlerini seçmek mümkün olmuyordu ama maskelerin ardındaki gözleri Pars gözü gibi parıldıyordu. Hepsi silahlıydılar. Görünüşte soyguna çıkmış bir şehir çetesi gibiydiler. Ama çok iyi eğitilmiş askerler gibi müthiş bir disiplinle ve el çabukluğuyla çalıştılar. 2 Mart 1992'de yarım gün içinde Saraybosna barikatlarla çevrili bir labirente dönüşmüştü. Saraybosna ordu birliklerinin komutanı General Kukanjak, Bistrik'teki kışlasında durumu dehşetle izledi. O bile emri altındaki JNA güçlerini Saraybosna'nın bölünmesinde kullanmak istemiyordu. Karadziç ile İzetbegoviç'i anlaşmaları için bir araya getirmeye çalıştı. Karadziç, Cumhurbaşkanlığı konutuna gitmeyi kabul etmedi. İzetbegoviç de haklı olarak Holiday Inn Oteli'nde görüşmeyi kabul etmedi. Sonunda televizyon istasyonunda buluştular. Herkesin şiddetle birbirini suçladığı bu buluşma, barikatlarla bölünmüş Saraybosna'da savaşı ancak bir ay erteleyebilecekti. 5 Nisan 1992 Bosna'yı bölmeyin yürüyüşüne sadece Müslümanlar değil, Bosna'da yaşayan farklı dinlerden, değişik etnik gruplardan binlerce insan katıldı. Yürüyüş kentin batısında küçük bir grupla başladı. Şehir merkezine doğru ilerlerken her mahalleden, her sokaktan, her binadan insanlar öbek öbek konvoya katılmaya başladılar. O güne kadar Bosna'da asırlardır iç içe, yan yana, ahenkle yaşamış olan değişik yaşlarda kadınlı erkekli Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar, Müslümanlar, Ortodokslar, Katolikler ve Yahudiler ellerinde Tito'nun resimleri ve Yugoslav bayraklarıyla bir renk ve duygu cümbüşü içinde her adımda daha da çoğalarak, misyonlarına daha da inanarak dünya güzeli kentlerini utanç barikatlarıyla böldürmemek için yürüyorlardı. Yaşlı genç tüm Bosnalılar hem yürüyorlar hem de küçük ülkelerinde asla savaş çıkmayacağına içtenlikle inanıyorlardı. 500 yıldan beri birlikte yaşıyordu bu insanlar. Mahallelerini, iş yerlerini, okullarını zaten hiç ayırmamışlardı. Tito devrimi sonrasındaysa bu kaynaşma günlük yaşamlarında her türlü etnik ve dini ayrımı silmiş gibiydi. Her çocuk doğduğu andan itibaren komşu evdeki çocuk her kimse onunla en yakın arkadaş olarak büyüyordu. Aliyalar Borislerle, Borisler Jankolarla aynı bahçelerde ve avlularda oynuyor, aynı okullara gidiyor. Sırp kadınları Müslüman erkeklerin, Müslümanlar Katoliklerin koynuna hiç kocunmadan girebiliyor. Değişik inançlara ve kökenlere sahip insanlar birbirleriyle dost, meslektaş, ortak oluyor veya evleniyordu. Çeşitli dinlere, ırklara sahip oldukları için zenginleşen, güzelleşen bir mozaik oluşturuyordu Bosnalılar. Bu durumdan hoşnut olmayanlar, değişik etnik ve dinsel yapılarından dolayı birbirlerini kınayanlar hiç mi yoktu? Vardı elbette. Her ülkede olduğu gibi her türlü insan burada da vardı. Ama en homojen yapılı memleketlerde bile insanlar değişik partileri ve hatta değişik futbol takımlarına mensup oldukları için birbirlerini kınar, kıskanır ve kırabilirlerdi. Bosna var olalı beri bunca değişik kökenli ve değişik inançlı insanın savaşlara rağmen uyum içinde yaşadığı tek beldeydi belki de Avrupa'da. Bosnalılar bu nitelikleriyle gurur duyuyorlardı. Ve işte şimdi Bosna'da bile olmayan bir Karadağ köylüsünün kentlerine kurduğu barikatları istemediklerini göstermek, gurur duydukları beraberliklerini onun gözüne iyice sokmak için yürüyüşteydiler.